Kitabın adı Köylüler, yazarı Talip Apaydın. 22. ayrım. 39. Bahara doğru yazlıkları ekmeye başladılar. Bu yıl bari iyi bir mahsul kaldırıversek de ödesek borcumuzu. Herif bizi haraca kesti. Her yıl ona çalışıyoruz. Nasıl iştir bu? Mahmut çalışırken kendi kendine kızıp söyleniyordu. Ah ulen, bir yardım eden yok ağzına tükürdüğüm. Bir yol bulamıyoruz. Çalış çalış sonu boş. Kaç yıl oldu savaş biteli. Bize yararı olan hiçbir şey yok. Ağzımız yüzümüz bir türlü düzelmiyor. İbrahim Bey aldı yürüdü. Hacı Nuri aldı yürüdü. Biz hep yerimizde sayıyoruz. Böyle mi düşünmüştük? Böyle mi söylenmişti bize? Yoksa yalan mıydı? Aldattılar mı bizi? Düşünüyor, bağını sallıyor, öküzlere dah diyordu. Çalışmaktan, kırların ayazından eli yüzü iyice bozulmuş kararmıştı. İçi allak bullaktı. Hiçbir haber gelmiyordu Ankara'dan. Köyden hiçbir haber gitmiyordu. Beklemekten usanmışlardı. Haceli bazen takılıyordu. Bizi unuttular Mahmut. Gözden ırak olan gönülden de ırak olur kardeşim. Yetim gibi kaldık buralarda. Mahmut karşılık bulamıyordu. Yıllar yılları kovalıyor ama yaşamları hep aynı kalıyordu. Çalış, çalış, çalış. İki yakaları bir araya gelmiyordu. Ekin para etmiyordu. Sattıkları her şey ucuz, aldıkları her şey pahalıydı. Borcunu bile ödeyemedikleri öküzler yaşlanmaya üst tutmuştu neredeyse. Evleri eskimişti gene. Yenisini almaya, yaptırmaya güçleri yetmiyordu. Bazen iyi bir haber duyuyor, seviniyorlardı. İsyancılar hep yakalanmış. Mahkemede ağlamış adamlar. Biz aldatıldık demişler. Ama kurtuluş yokmuş. Hepsi idamlıkmış. Heh, aklınız neredeydi dürzüler? Kemal Paşa'ya karşı gelmek ha? Çekin şimdi cezanızı. Yalnız onlar değil ki kardeşim. Kemal Paşa'nın düşmanı çok. Emme gene suspus oldular. Asıl onları bulacaksın ki. Onlara da gelir sıra. Dur bakalım. En çok Aşar'ın kaldırıldığına sevindiler. İşte bu. Devlet bizi düşünmeye başladı. Bundan sonra ne kaldırırsak kendimize gayrı. Ama yol vergisi konmuş. Hayvan vergisi, tarla vergisi verecekmişiz. Olsun, onlar çok tutmaz. Kolcular gelip harmanın başına dikilmesin de veririz onları, kolay. Omuzlarından ağır bir yük kalkmış gibiydi. Hacili ile Mahmut günlerce konuştular. Sıra bize geliyor arkadaş. Kemal Paşa bizi düşünmeye başladı. Adam öyle işlerin içinde ki ancak fırsat buldu. Doğru. Ben zaten hiç umudumu kesmedim. Bizim için çalışacak bu devlet. Daha çok şeyler olacak, göreceksin. Geçen gün caminin önünde de söyledim. Bin bir iş çıkardılar başına. Adam bizi düşünmeye fırsat bulamadı. Ama şimdi düşmanların hepsini tepeledi. Bundan sonra seyredin gayrı. Bakın neler olacak. İnşallah bakalım. Harman sonu borçlarını ödediler. Mahmut bunun için danayı da sattı. Haceli Efe'den biraz borç aldı. Şu işi temizleyelim dediler. Canlarına tak etmişti artık. Kurtulunca derin bir oh çektiler. Dünya varmış dedi Haceli. Ulan iliğimizi kuruttu herif be. İki öküz parası ödedik kerhaneciye. Nereden girdik bu işe bilmem ki. Ne yapacaksın? Başka yol yoktu. Bu kış gene zor geçecek ha. Doğru dürüst üst baş alamadık. Eskileri giyip idare edeceğiz. Neyse kurtulduk ya şu borçtan. Gerisi kolay. Köye geldikleri gün bir haber duydular. Kaymakam kendilerini çağırıyormuş. Mahmut'la Haceli'yi. Neden? Bilmiyoruz. Bayram mı varmış ne? Ne bayramı bu? Gidin kendine sorun yahu. Ben ne bileyim? Jandarma haber bıraktı. Yarın kaymakamın dairesinde olacaksınız. Kasabadan yeni geldik muhtar. Oradayken söyleselerdi ya. Ne bilsinler sizin orada olduğunuzu? Yarın erkenden çıkın yola. Öğleden sonra da karşısına dikilin. Gitmesek? Olmaz yahu. Koca bir kaymakam çağırır da gidilmez mi? Sonra kızar, başımıza bir iş açar. Düşünüp taşındılar. Gidelim dedi Mahmut. Belki yararımıza bir şeydir. Bak köyden yalnız ikimizi istiyor. He, doğru ya. Azık torbalarını omuzlarına alıp erkenden yola çıktılar. Dün kağnı ile dönmüşlerdi. Bugün yaya gidiyorlardı. Bakarsın hayırlı bir iştir Mahmut. Ne gibi? Siz savaşta yararlılıklar gösterdiniz. Şimdi devlet sizi ödüllendirecek. Dileyin ne dilerseniz deyiverir. Güldü Mahmut. Ne dileyelim? Bilmem, bir ev çift öküz parası versinler. Sen tarlanı geri alırsın, ben de öküzleri yenilerim. Biraz üste başa harcarız. Çok makbule geçer vallahi. Mahmut önüne bakıyor, karşılık vermiyordu. Hele bir de Hacı Nuri'ye kaptırdığımız tarlayı geri alıverirse, işte o zaman tadından yenmez. Emme yalnız benimkini değil, tüm köylünün tarlasını alıvermeli. Öyle bir iş çıkarsa derim valla. Kaymakam Bey, bu Hacı Nuri'nin çiftliği yarı yarıya bizim köyün malı. Hepsini versin ki ben de alayım. Değilse istemem, onun olsun. Mahmut pek ummuyordu böyle şeyleri. Gene de düşünüyordu. Niye çağırmıştı acaba? Kaymakamın kapısında beklerken kötü bir rastlantı oldu. Hele az durun dedi kapıcı. İçeride konuğu var. O çıksın da öyle girersiniz. Başka köylerden birkaç kişi daha geldi. Hep kendileri gibi kara kuru adamlardı. Çarıkları çamurluydu. Yol yürümüşlerdi belli ki. İçeride neşeli konuşmalar, kahkahalar duyuluyordu. Seslerden birisini tanıyor gibiydi Mahmut ama çıkaramıyordu. Kahveci çocuk temiz bir tepsiyle 3 fincan kahve götürdü içeri. Kapı açılınca eğilip baktı, tanımadığı bir memurla kaymakamı gördü. 3. kişiyi göremedi. Yandaki koltukta oturuyordu demek. Duvarın dibine çömelip beklemeye başladılar. Kapıcı dikiliyor, köylülerin ayaklarına bakıyordu. Şimdi içeri girince halıyı kirleteceklerdi, öyle ya. Varıp kaymakam beye söylese miydi, onu düşünüyordu. Derken kapı açıldı. Buyurun, siz buyurun sesleri duyuldu. Köylüler ayağa kalktılar. Mahmut, Hacı Nuri'yi görünce titredi kendi kendine. Burnundan soluk bıraktı. Hacı Nuri dönüp hepsine baktı şöyle. He, iyi diye mırıldandı. Yüzü gülüyordu. Kaymakam merdiven başına kadar uğurladı konukları, sonra döndü. Hoş geldiniz arkadaşlar dedi. Zahmet edip geldiniz, sağ olun. Üstlerine başlarına baktı. Burada konuşayım sizinle, 1 dakika. İçeriden bir liste getirdi. Tek tek adlarını köylerini okuyup işaretledi. Şimdi komşular, biliyorsunuz yarın cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümü. Sizler kurdunuz bu cumhuriyeti. Her birinizin büyük hizmeti var. Memleketin her yerinde olduğu gibi biz de kazamıza yakışır bir görkemle kutlayacağız. Siz savaşçı askerler o günkü giysilerinizle, silahlarınızla, atlarınızla resmi geçide katılacaksınız. Çok şerefli bir geçiş olacak bu. Anlamı da çok büyük. Atlarınızı getirdiniz değil mi? Köylüler birbirine baktı. Yok efendi, atımız neyi yok bizim. Niye atlarıyla gelsinler dedim. Yayan geldik kaymakam bey, atımız yok. Ha, Peki ben şube reisine telefon ederim, kasabanın atlarını toplasınlar. Yeni urbası çizmesi olmayanlara da şubeden verecekler. Sonra teslim edersiniz. Yarın akşam da buradasınız. Sizi ağırlayacağız. Sakın bırakıp gitmeyin. Şube reisi şimdi sizi bekliyor. Ben de telefon edeceğim. Hadi bakalım aslanlar, göreyim sizi. Yüzümüzü ağartın şöyle. Yarın bütün kasaba halkı sizi alkışlayacak. Doğruca şubeye gidin, hadi. 7-8 kişi merdivenleri indiler. Kapıcı burnunu kıvırarak yerlere baktı. Köyün çamurunu yığdılar buraya diye söylendi. Süpürgeyi alıp süpürmeye başladı. Ertesi gün hükümet meydanında gerçekten görkemli bir kutlama töreni yapıldı. Bayraklarla, defne dallarıyla donatılmış kürsüden önce kaymakam konuştu, sonra da bir öğretmen, öğrenciler. Bağıra bağıra şiirler okudular, saf sözler söylediler. Kalabalık heyecanla alkışladı. Bravo, yaşasın Cumhuriyet diye bağırdılar. Mahmut Gir konuşmaları duyamadılar. Geçit için sokakta sırada bekliyorlardı. Ama kalabalığın uğultusu ta buraya yansıyordu. Karayağız yüzleri ciddiydi. Savaş giysileri, çizmeler, bellerine sarılı fişeklikler ve omuzlarında tüfekler. Eski anıları tazelenmişti. İçlerinde tuhaf bir titreme vardı. Gözleri iğne ucu gibi parıldıyordu. Konuşmalardan sonra ellerinde bayraklarla önce öğrenciler geçti. Halk coşmuştu. bağırıyorlardı. Sonra düzgün adımlarla askerler geçti. Önde at üstünde genç bir yüzbaşı vardı. Çakı gibi dik duruyordu. Kaymakamın önünde sert bir selam verdi. Halktan yükselen sesler yeri göğü doldurdu. Sıra savaş askerlerine gelince anlatması zor bir görüntü oluştu. Kadınlar ağlamaya başladı. Bağırışlar boğuldu, derin hıçkırıklar aldı. Mahmut'un da gözleri yaşardı. Hele Hacı Ali hem yürüyor hem de hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Kasabanın tüm halkı, binlerce kişi tek bir yürek olmuş çarpıyordu. Nasıl yüksek bir titreşimdi öyle. Kaymakam da beyaz mendilini çıkarıp gözlerini sildi. Gerisindeki memurlar da aynı şeyi yaptılar. Mahmut da Hacı Ali görmediler ama kaymakamın üç adım arkasında duran Hacı Nuri de ağladı. Öyle yoğun bir duygu sağanağı doldurdu alanı. Kaymakam kalabalığı yararak arkalarından koştu. Eski askerleri tek tek kucaklayıp öptü. Her birine ayrı ayrı "Sağ olun aslanlarım. Cumhuriyetimizin temeli sizsiniz. Bu devlet sizin omuzlarınızda duracak. Akşam buradasınız. Sakın gitmeyin. Sizleri ağırlayacağız." diye tembih etti. Hacı Ali bir duvarın dibine oturup kızarmış gözleriyle elindeki tüfeğe baktı uzun uzun. Eski bir tüfekti. Çok kullanılmıştı. Tanıdık biri gibiydi kucağında. "Belki de ben kullandım bunu savaşta," diye söylendi. Mahmut önünde kımıldamadan duruyordu. İçindeki titreme, boğazındaki kabartı geçmiyordu bir türlü. "Sonra toplanın," diye bağırdılar. Arka sokaklardan dolaşarak şubeye gittiler. Fişeklikleri, silahları teslim ettiler. "Giysiler üstünüzde dursun. Yarın sabah vereceksiniz," dendi. Akşam sonu eğlenceleri daha başka geçti. Belediyenin bahçesinde eski askerlere karavana ile etli pilav, üzüm hoşafı dağıtıldı. Sekizer onar kişi çömelip kaşıkladılar. Aralarında konuşup şakalaşıyorlardı. "Oh, iyiymiş devlet ekmeği. Ne zamandır yemediydik." "He, unuttular sanıyorduk. Akıllarına geldi neyse." "Bizim ulen bu yemek, alnımızın teri." "Olsun, vermeyebilirlerdi." "Susun, kaymakam geliyor." Kaşıkları bırakıp doğruldular. Arkasında düzgün giyimli başka adamlar da vardı. "Afiyet olsun arkadaşlar. Kusura bakmayın. Devletin olanakları. Gönül isterdi ki sizi her gün böyle ağırlayalım. Ama biliyorsunuz işte. Buyurun yiyin yemeğinizi." Yürüyüp gittiler. Belediyenin önünde davullar, zurnalar çalıyordu. Gençler halay çekiyorlardı. Kasaba halkı, kadın, kız hep alana toplanmıştı. Biraz sonra fener alayları geçti. Her yer sesle, ışıkla doldu. Belediyenin alt katındaki salondan bando sesleri geliyordu. Pencereler açıktı. İçerisi renkli kağıtlarla, bayraklarla donatılmıştı. Hacı Ali ile Mahmut karınlarını doyurmuşlar, dişlerini karıştırarak dolaşıyorlardı. Önlerinden geçerken bazıları gülümsüyor, birbirlerine gösteriyorlardı. Bir hoş haz veriyordu bu insana. "İyi oldu arkadaş," diyordu Hacı Ali. "İyi ki geldik. Köyde hiç kıymetimizi bilmiyorlar. Burada el üstündeyiz baksana." Mahmut başını sallıyor, ikircikli duygular içinde ne diyeceğini bilemiyordu. Tam sevinemiyordu doğrusu. Hacı Nuri'nin kaymakamın yanından çıkması, daha başka olaylar yüreğini karartıyordu. Bir oyun mu oynanıyordu kendilerine? Yoksa bir oyunun içinde kendileri de oynatılıyor muydu? Ne olduğunu açık seçik anlayamıyordu. Gençler belediye binasının çevresine toplanmış, kapılardan, pencerelerden içeriği görmeye çalışıyorlardı. "Ne oluyor orada? Niye bakıyorlar?" "Bilmem." Bunlar da yürüdüler. Pencereler örtülmüştü. İçeriden gümbür gümbür bir müzik sesi geliyordu. "Ne oluyor yeğenim?" birine sordular. "Balo var amca." "Ne demek o?" "Karılar kızlar oynuyor içeride." "Karılar kızlar mı? Nasıl şey o?" "Bizler için değil canım. Kodamanlar eğleniyor." Bir şey anlamadılar. O sırada kapı açıldı. Birileri girip çıktı. Karanlıktan aralıkta gördüler. Gerçekten kadınlar, erkekler birbirlerine sarılmış ortada dönüyorlardı. Mahmut'la Hacı Ali ilk görüyordu bunu. "Aa," dedi Hacı Ali. "Bu nasıl iş yahu? Biz de girelim mi Mahmut?" "Almazlar amca," dedi delikanlı. "Herkes almıyorlar." "Niye?" "Karınla kızınla geleceksin. Gene de almazlar. Balo bu. Memurlar büyükbaşlar için." "Ha, balo ha?" "Evet ya." Dudaklarını büküp ayrıldılar. "Hadi gidelim Hana," dedi Mahmut. "İyi yorulduk." Gelip yattılar. Mahmut uzun süre uyuyamadı. Tavanın ağaçlarına baktı, durdu. 40. Günlerce konuştular o bayram gününü. Aralarında tartıştılar. "Bir terslik var," diyordu Mahmut. "Ama ne?" İyi deyimleyemiyordu. Başını sallıyordu iki yana. "İyi hoş da kaymakamın yanında o Hacı Nuri'nin işi ne? Madem bizi çağırdınız o niye geliyor? Bir de ağlamış biz geçerken. Deyus'a bak. Ulen görseydim çıkardım o sıradan. Sen ne ağlıyorsun Godoş? Yunan subaylarını evine çağıran sen değil misin?" diye bağırırdım. "İki dinli mi ulen bu adamlar?" "Keh keh," güldü Haceli. "Üç dinli de olurlar gerekirse." "İki dinli ya, ne sandın? Peki niye aldanıyor hükümetin adamları? Niye sormuyorlar bunun kim olduğunu? Ulen deli çıkacağım be." "Hiç deli çıkma. Böyle işte Mahmut kardeş. Bizim aklımız ermiyor bu işlere. Sen onu bırak da bu yol vergisini ne edeceğiz? 5 lirayı nereden bulacağız şimdi? 3 liram vardı, ikisini gittik orada harcadık. Efe'ye borçluyum bir yandan. Öküzün borcunu ödedik derken bir de bunlar çıktı şimdi. Vallahi bende de yok. Ne edeceğiz bilmem." Haceli birden anımsayıp eline vurdu. "Verdikleri çizmeler, urbalar ne güzeldi değil mi? Yüzbaşıya az daha diyecektim. Komutanım bunları almayın bizden. Hatıranız olsun." "Olmaz. Devletin malı sivilde giyilir mi? Üst baş bu kışı nasıl çıkaracağız böyle?" Mahmut ensesini kaşıdı, sıkıntılıydı. "Şu yakınlarda iş olsa da gidip çalışsak." "Yo, yabana gitmem gayrı, tövbe. Geçen yıl çok canım yandı. Geberiyordum az daha." "Uzaklara ben de gitmem canım, rezillik." "Peki ya yol parasını nasıl ödeyeceğiz?" "Komşular ne yaparsa biz de öyle yaparız." "Kanlıları koşup yola taş taşıyacağız öyle mi? O ovanın düzünde taş bulmak da zor." Düşündüler, ya 5'er lira bulup yatıracaklar ya da kanıları koşacaklardı. Kaymakamlıktan öyle emir gelmiş. "Güzlükler çıkmadan bitirelim bu işi Haceli. Hem oralarda kalacaksak kışın üşürüz." "Kalacağız elbet. Başka nerede kalınır? Devlet han gösterecek değil ya." Muhtarla konuştular. Köyde tellal inletildi. "Yol vergisini yatıracaklar, kasabaya götürüp yatırsın. Yatıramayacaklar, kanısını koşup il yoluna taş çekmeye gidecek. Yarından sonra köylü topluca gidecek. Ona göre ha." "Gidelim bakalım," dedi Mahmut. "Buna da he." 8-10 kağını peş peşe düştü. Birer haftalık yiyecek, 2'şer çuval saman, yorgan, kilim yüklemişlerdi. Uzun bir katar oluşmuştu. Kasabaya doğru yürüdüler. "Ah karı, ah," diyordu Kır Hasan. "5 çocuk doğuraydın, kurtulurdun bu yol vergisinden." Gençler gülüyorlardı. "Gülmeyin ulen. İyi ekin tarlalarınızı da 5 çocuk babası olmaya bakın. Hıdır'ın Ali nasıl kurtuldu? Sabah dikilmiş yolumun üstüne kıs kıs güler Deyüz. Karısı 7 çocuk doğurdu ya, övünür şimdi." "7 çocuğa bakmak daha zordur dayı." "Niye zor olsun? Verirsin ellerine birer dilim ekmek. Sen öyle bil. 1001 derdi var onun." "Heh, derdi varmış. Sana kaldıydı derdi." İl yolunda başka köylüler de çalışıyordu. Ana baba günüydü oralar. Görevli memurlara adlarını yazdırdılar. Önceden işaretlenmiş yol boyuna 5'er metreküp taş çekeceklerdi. Geniş bir ovadan geçiyordu yol. Buralarda taş bulmakta sorundu. Ta ufukta belli belirsiz görünen dağdan getiriliyordu. "Vay babam vay, öküz mü dayanır buna? Ulen aman dikkat edelim, millet birbirinin taşını çalıyormuş. Ne edeceğiz? Keşke fazladan bir adam getirip bekletseydik burayı." "Kimi getireceksin? Rezillik bu yahu. Başa gelen çekilir, yürüyün hele." O gün ancak dağa varabildiler. Köylüler ocaklara girmiş, kazma ile taş söküyorlardı. Mahmut öküzleri kanlıya bağlayıp dolaştı şöyle. "Bura bizim köyün ağa. Siz öbür yandan sökün." O tarafa gitti, başkaları vardı. Hava kararmıştı zaten. Yattılar. Güz gecesi serindi. "Ulen öküzleri üşütmeyelim bu dağda." Mahmut kalkıp öküzlerin üstüne çul örttü. Haceli de yaptı aynı işi. Sonra kağnının altına girip yattılar. 22. ayrımın sonu. Devamı 23. ayrımda. Sayfa 259.